Ayrım 41.
Birinci hamle E4, C5. İkinci hamle at F3, at C6. Üçüncü hamle D4, C2 nokta üst üste D4. Dördüncü hamle at 2 nokta üst üste D4, E6. Beşinci hamle at C3, A6. Altıncı hamle fil E2, at GE7. Yedinci hamle 0-0 kısa rok, at 2 nokta üst üste D4. Sekizinci hamle, vezir 2 nokta üst üste D4, at C6. Dokuzuncu hamle, vezir D3, at B4 ünlem soru işareti. Onuncu hamle, vezir D2, fil E7. Onbirinci hamle, B3, 0-0 kısa rok. Onikinci hamle, fil B2, vezir C7. Onüçüncü hamle, kale AD1, kale FD8. 14. hamle A3, at C6. 15. hamle F4, B5. 16. hamle şah H1, fil B7. 17. hamle vezir E3 ünlem, B4 ünlem. 18. hamle at B1, B2 nokta üst üste A3. 19. hamle at 2 nokta üst üste A3, D5. 20. hamle vezir G3, fil F8. 21. hamle E5, at E7. 22. hamle vezir H3, at F5. 23. hamle fil D3, kale AC8 hamlelerinden sonra meydana gelen konum 133 numaralı diyagramda gösterilmiştir. Tarafların geleceğinin bir konumda takdir edilmesi hiç de kolay değildir. Piyonların formasyonunda, yerleşme tarzlarında her iki tarafında zayıf piyonları C2, A6 vardır ve bunlar figürlerle korunmaktadır. Kuvvetli D4 hanesini işgal etmek için beyazlar at F5'i yok etmeli veya kovmalıdır. Bunun 24. hamle G4 yardımıyla terk edilmesi, 24. hamle at H6 yanıtından sonra beyazlara fazla bir şey vermez. 24. hamle fil 2 nokta üst üste F5, EF. 25. hamle vezir 2 nokta üst üste F5, fil 2 nokta üst üste A3. 26. hamle fil 2 nokta üst üste A3, vezir 2 nokta üst üste C2. 27. hamle vezir G4, D4. 28. hamle F5, vezir E4 ünlem varyantındaysa siyahların durumu daha fena değildir. Konumu itinayla inceledikten sonra şu sonuca vardım ki beyazlar atın yardımı olmaksızın hücum edemez. Karpov. Bunun için eski dünya şampiyonu aşağıdaki kısımları içeren bir plan geliştirmiştir. 1. Oyun dışında bulunan at A3'ü merkezi savaş yerine götürmek. 2. Uygun bir anda at F5'i fil 2 nokta üst üste F5 hamlesiyle yok etmek ve bundan sonra E5, E6 piyon fedası sayesinde kuvvetli D4 ve E5 merkezi hanelerini hafif figürler için boşaltmak ve işgal etmek. 3. Siyah haneli filleri değişmek. Çünkü bundan sonra kalan beyaz at siyah filden daha üstündür. Siyah piyonlar beyaz hanelerde bulunduğu için kalan beyaz haneli fil fena bir fildir. 4. Vezirlerin değişmesinden sonra E sütunu boyunca piyon E6 üzerinde baskı kurmak. 5. Elde edilen konumsal üstünlüğü taktik olarak değerlendirmek. Partinin devamı 133 numaralı diyagrama bakınız. 24. hamle at B1, G6. 25. hamle at D2, vezir B6. 26. hamle fil 2 nokta üst üste F5 ünlem. Doğru fakat zor bulunabilen bir çözüm. İlk önce burada 26. hamle at F3 hamlesinin iyi olduğu düşünülüyor. Oysa siyahların 26. hamle D4 ünlem yanıtından sonra beyazlar 27. hamle fil 2 nokta üst üste F5 oynarlarsa siyahlar 27. hamle fil 2 nokta üst üste F3 ünlem hamlesi yardımıyla beyaz hücum figürlerini değiştirirler. Karpov. Aslında beyazların son 26. hamle fil 2 nokta üst üste F5 ünlem hamlesi iki nida işareti hak etmektedir. Çünkü bu hamleden sonra piyon C2 çok zayıf kalır ki bu da siyahlara tehlikeli karşı hücum şansları sağlayabilir. İşte böyle bir eylemi ancak olağanüstü hisse sahip olan gerçekten çok büyük usta yaratabilir. Çevirenin notu. 26. hamle E2.F5, 27. hamle at F3 ünlem. Şimdi 27. hamle D4 yanıtı, 28. hamle fil 2.F D4, vezir B5, 29. hamle at G5 H6, 30. hamle C4 ünlem vezir C6, 31. hamle E6 ünlem yüzünden artık geç kalmıştır. Öyle ki siyahlara piyon fedasını kabul etmekten başka bir şey kalmaz. 27. hamle kale 2.F C2, 28. hamle fil D4 vezir C6, 28. hamle fil C5 soru işareti hamlesi, 29. hamle vezir H6 ünlem yüzünden hatalı. 28. hamle vezir 2.F B3 soru işaretinden sonra ise beyazlar aşağıdaki gibi kazanırlar. 29. hamle vezir H4 kale E8, 30. hamle at G5 H6, 31. hamle at 2.F F7 ünlem şah 2.F F7, 32. hamle vezir F6 artı. 29. hamle vezir H4 kale E8, 30. hamle E6 ünlem F2.F E6, 31. hamle at E5 ünlem vezir C7, 32. hamle at 2.F G6 fil G7, 33. hamle at E5 vezir E7, 34. hamle vezir G3, 34. hamle vezir E1 hamlesi de kale F1, F3, G3 manevrasını gerçekleştirmek maksadıyla fena değil. 34. hamle kale EC8, 35. hamle kale FE1, kale 8C7, diyagram 134'e bakınız. Diyagram 134, taşların konumu, beyaz taşlar. Kale D1, kale E1, şah H1, piyon G2, piyon H2, piyon B3, vezir G3, fil D4, piyon F4, at E5. Siyah taşlar. Şah 8G, fil 7B, kale 7C, vezir 7E, fil 7G, piyon 7H, piyon 6A, piyon 6E, piyon 5D, piyon 5F, kale 2C. Beyazlar hayati D4 ve E5 merkez hanelerini işgal etmeyi başardılar. B7'deki filin hareket serbestisi kendi piyonları tarafından sınırlanmaktadır. Stratejik olarak siyahlar partiyi kaybetmiş durumdadır. Fakat konumun genel değerlendirmesinden kazanca kadar olan yol pek kısa değildir. Karpov'un bu son cümlesi, Taraş'ın ünlü bir vecizesini, özlü sözünü aklına getirir. Satrançta en zor şey kazanılmış bir partiyi kazanmaktadır. Çevirenin notu. Planın bundan sonraki kısımlarında siyah haneli fillerin değişmesi, atın ideal D4 hanesine götürülmesi ve E sütununda baskı kurulması vardı. Ve bu esnada vezirlerin ortadan kalkmış olması siyahların savunmasını pek kolaylaştırmıyordu. Karpov. 36. hamle at F3, şah H8, 37. hamle fil 2.F G7 artı vezir 2.F G7, 38. hamle at D4, vezir 2.F G3, 39. hamle H2.F G3, kale 2C3, 40. hamle at 2.F E6, kale C8, 41. hamle şah H2. Burada parti ertelenmiştir. Ben şu sonuca vardım ki, siyahların en iyi şansı 41. hamle D4 hamlesiyle fili oyuna sokma olanağıdır. Baş varyant şöyledir. 42. hamle at 2.F D4, fil E4. 43. hamle G4 ünlem, kale G8. 44. hamle G5 H6. 45. hamle kale H1 ünlem, kale G6 ünlem. 46. hamle şah G1, kale G3. 47. hamle kale H2, kale G4. 48. hamle at E2 ve bundan sonra üstünlükten faydalanması bazı zorlukları beraberinde getirmektedir. Karpov. Taimanov başka türlü oynadı ve daha çabuk kaybetti. 41. hamle kale 2 nokta üst üste B3, 42. hamle at D4 kale B6, 43. hamle at 2 nokta üst üste F5 kale F8, 44. hamle at D4 kale G8, 45. hamle kale E7. 7. yatay sıraya sokulmaktan sonra yapılacak pek bir şey kalmamıştır. 45. hamle kale G7, 46. hamle kale DE1, kale H6 artı, 47. hamle şah G1, kale HG6, 48. hamle F5 ünlem kale B6 veya 48. hamle kale G3, 49. hamle F6 ünlem, kale 2 nokta üst üste G2 artı, 50. hamle şah H1 ve beyaz kazanır veya 48. hamle kale F6, 49. hamle G4 ünlem aynı sonuçla. 49. hamle kale 7E6 ünlem, kale 2 nokta üst üste E6, 50. hamle F2 nokta üst üste E6, kale G8, 51. hamle E7, kale E8, 52. hamle at F5. Şuna dikkat edelim ki at her zaman D4 abluka hanesini terk ettiği vakit av getirir. 52. hamle fil C6, 53. hamle at D6, kale G8, 54. hamle E8 vezir, fil 2 nokta üst üste E8, 55. hamle at 2 nokta üst üste E8, kale 2 nokta üst üste G3, 56. hamle at F6 ve siyahlar terk eder. Bu nefis parti süresince beyazlar birçok stratejik belirtilerden ustalıkla yararlandılar. Atın pozisyonel manevrası, kuvvetli D4 ve E5 merkez hanelerinin işgali, iyi bir at fena file karşı yarı açık sütunda geri kalmış bir piyon, geçer piyon. Hepsi de arka fikrin şaha karşı hücum olduğu bir stratejik planın çerçevesindeydi. Dikkat edilecek şey şudur ki, taktik motifler piyon fedası, küçük kombinezonlar gibi, stratejik planın gerçekleşmesine devamlı olarak refakat ederlerdi. Aslında bu planı sadece pozisyonel çarelerle gerçekleştirme olanağı yoktu. İkinci problem. Diyagram 135. Taşların konumu. Beyaz taşlar. Kale D1, piyon A2, piyon B2, şah E2, piyon F2, piyon G2, piyon E3, piyon H3, piyon C4, at E4. Siyah taşlar. Kale 8A, piyon 7A, şah 7E, fil 7G, piyon 6B, piyon 6E, piyon 6G, piyon 6H, piyon 5C, piyon 5E. Beyazlar birinci hamle kale D8 hamlesinden sonra nasıl kazanırlar? 135 numaralı diyagrama bakınız. Üçüncü problem. Diyagram 136. Taşların konumu. Beyaz taşlar. Kale B1, şah G1, piyon F2, piyon G2, piyon H2, fil D3, piyon E3, vezir F3, piyon B4, piyon D4, at E5. Siyah taşlar. Kale 8A, fil 8E, şah 8G, at 7E, piyon 6C, vezir 6E, piyon 6G, piyon 6H, piyon 5B, piyon 5D, piyon 5F. Beyazlar için en iyi plan nedir? 136 numaralı diyagrama bakınız. Çözümler. Birinci problem. Ajeh'in incelemesinde siyahların 32. hamle şah F1 hamlesinden sonra 32. hamle kale A8, 33. hamle kale D1, kale A3 devam yolu sayesinde kazandığını yazmıştır. Fakat bu doğru değildir. Daha sonra bulunduğu gibi beyazların kuvvetli bir yanıtı vardır. 34. hamle vezir 2 nokta üst üste C4 ünlem ünlem. Örneğin 34. hamle vezir 2 nokta üst üste D1, 35. hamle vezir C8 artı şah H7, 36. hamle vezir F5 artı G6, 37. hamle vezir 2 nokta üst üste F7 artı şah G7, 38. hamle Fil E5. Göz önüne alınan konumda 32. hamle Şah F1 hamlesinden sonra ancak 32. hamle Vezir C3 ünlem yanıtı doğrudur. Kotov. İkinci problem. Böyle bir hamleyi Aljehin, Övvi Partisi'nde Londra 1922, siyahlar yapabilirdi. Kalelerin değişmesinden sonra Aljehin aşağıdaki kazanç yolunu gösterdi. Birinci safha. Piyonları şah kanadında ilerlemesi. H3, H4 ve bundan sonra G2, G4 ve G4, G5, bu takdirde siyahların H6, H5'ten daha iyi bir olanağı yoktu çünkü piyonların değişmesi halinde beyaz at H4 hanesini elde ediyordu. İkinci safha. B2, B3 ve bundan sonra şah D3, at C3 ve şah E4 şeklinde vezir kanadında ve merkezde yeni gruplaştırma. Üçüncü safha. E5 piyonuna hücum etmek için atın D3 hanesine getirilmesi. Bu takdirde siyah şah daima D6'da kalmalıdır. Dördüncü safha. Bu şartlarda F2, F4 kesin sonuca götürür. Beyazlar E veya G piyonunu ve bununla beraber partiyi kaybederler. Üçüncü problem. Zürih 1953 turnuvasında oynanan Taimanov-Kotov partisinde meydana gelen bu konum için Büyük Usta Bronstein aşağıdaki yorumu vermiştir. Beyazların bir pozisyon oyuncunun isteyebileceği her şeyi var. Beyaz haneli fille beraber, beyaz hanelerde bulunan 5 tane siyah piyon, beyaz atın merkezde sahip olduğu sağlam bir nöbetçi yeri, siyah figürlerin zayıf G6 ve C6 piyonlarının korunmasına bağlı olması. Keşke bunlardan başka A sütununu işgal etmek de mümkün olsaydı. Beyazlar hangi planı seçmelidir? Rakip zayıflıklar beyaz hanelerde bulunmaktadır. Dolayısıyla bu beyaz hanelere hücum etmeli ve bu esnada elbette rakibin tepkilerine dikkat etmelidir. H2, H3, şah G1, H2, kale B1, G1 ve G2, G4. Diğer bir plan, vezir F3'ü bu haneden uzaklaştırmak ve bundan sonra F2, F3 ile E3, E4 oynamak da vardı. Partide Taimanov, 35. hamle H4, şah G7, 36. hamle, vezir G3, vezir D6, 37. hamle, F4 oynadı ve bunun sayesinde şanslarının 4'te 3'ünü kaybetti. 22. konu, varyantların hesaplanma tekniği. Nasıl Büyük Usta Olunur adlı kitabında Alexander Kotov, satrançta ustalığın 3 temel noktaya dayandığını söylemektedir. Konumsal duygu, his, kombinezonları görme yeteneği, varyantları iyi ve hızlı hesaplama yeteneği. Normal bir satranç istidadında bu önemli özellikler tohum olarak mevcut olup, pratik oyun ve training, antrenman sayesinde geliştirilebilir. Konumsal duygu, satrancın stratejik esaslarının incelenmesi sayesinde geliştirilir. Konumlarımız bu yönde yardımcı olmaktadır. Kombinezon hissinin treningine birçok kombinezon problemlerinin çözülmesi yardım eder. Kotov'un üçüncü baş mesnedi belki de pratik bakımdan en önemlisidir. Gerçekten de rakibin en iyi karşı oyunu şartlarında, olayların ilerideki gidişini hassas bir şekilde hesaplayamadığımız takdirde, iyi planlar yaratmak veya güzel bir kombinezon fikri bulmak neye yarayabilir ki? Ancak meydana gelebilecek varyantların konkre, hassas, ayrıntılı, bir kontrolü, planlaştırılmış bir kombinezonun doğru olup olmadığını ve amaca götürüp götüremeyeceği keyfiyetini saptayabilir. Demek ki planlarımızın veya kombinezonlarımızın gerçekleşmesi için gerekli hamle sıralarının hızlı ve dakik olarak hesaplanması her bir konumda olağanüstü şekilde önemlidir. Bütün satranççılar az çok hassas ve farklı kolaylık ve hız ile istidat ve oyun kuvvetine bağlı olmak üzere daha kısa veya daha uzun hamle sıraları hesaplamaktadır. Varyantların hesaplanması olarak isimlendirdiğimiz düşünme ameliyesi, prosesinin, gidişatı, diğer düşünme proselerinde olduğu gibi tam anlamıyla belirlenmemiştir. Aynı zamanda çok iyi satranççı olan psikologlar Blumenfeld, Fein de Groot, Krogius bu problemle uğraşmışlardı. Vardıkları sonuçlar her zaman aynı olmamakla beraber bazı saptamaları, tespitleri bizim pratik amaçlarımız için kuşkusuz değerlidir. Her bir oyuncunun psikolojik profilini oluşturan kişisel niteliklerinin esaslı bir rol oynayabileceği çok önemlidir. Özellikle ilk bakışta eşit değerde gibi görünen devam yollarının seçiminde. Kotov'un varyant hesaplama yöntemi. Satranççı Düşünmenin Sırları isimli kitabında Büyük Usta Kotov, ilk defa satranç varyantlarının ekonomik olarak hesaplanması için bir yöntem geliştirmiştir. Kotov'a göre her satranç oyuncusu partinin her bir anında planının gerçekleşmesi veya rakip hücumlarının karşılanmasıyla ilgili hamleler, aday hamleleri seçebilmelidir. Bu hamlelerle başlayan varyantlar yeterli derecede ayrıntılı ve hassas olarak hesaplanıp bütün eylem minimal zaman harcanarak tamamlanmalıdır. Kotov'a göre bu eylemin gerçekleşmesi süresince çeşitli grafik şekiller alabilen ve varyant ağacı olarak isimlendirilen bir resim meydana gelmektedir. Az sapma içeren uzun bir varyant Kotov tarafından çıplak ağaç gövdesi olarak adlandırılmıştır. Çok sayıda fakat kısa varyant içeren adayların ağı, çalı, birçok baş ve yan varyant içeren adayların ağı ise labirenttir. Kotov'a göre varyantların hesaplanması treningde de figürlere dokunmaksızın yapılmalı, bundan sonra ise varyant ağacını grafik olarak göstermek yararlıdır. Fikrimize göre bulunan varyantların açık yazılı bir saptanması da örneğin tablolar şeklinde yeterli olacaktır. Aşağıdaki konum diyagram 137, Kotov metoduna göre varyantların hesaplanması için bir örnek teşkil eder. Diyagram 137, taşların konumu, beyaz taşlar. Şah B1, kale C1, fil F1, piyon A2, piyon B2, kale C2, at E2, vezir F2, piyon F3, piyon E4, piyon H4, piyon D5. Siyah taşlar. Vezir 8D, şah 8H, piyon 7C, piyon 7H, at 6D, fil 6G, kale 5A, piyon 5E, kale 4D, piyon 4F. Hamle sırası siyahların. Birinci problem. 37. hamle kale 2 nokta üst üste E4 ünlem, sonuçlarını hesaplayın ve varyant ağacını çizin. Varyantların hesaplanmasına başlamadan önce Kotov'un aşağıdaki iki pratik kuralını not ediniz. 1. Başlangıçta bütün aday hamleleri saptanmalıdır. 2. Varyantlar sadece bir defa olmak üzere hesaplanmalıdır. Hesaplanmış bir varyantın bir kez daha kontrol edilmesinden kaçınmalıdır. Her ne kadar bu kurallar kuşkusuz düşünme zamanının tasarrufuna yardım ederlerse de bunlar tam anlamıyla ad literam, harfi harfine, uygulanmamalıdır. Kuragios'un haklı olarak söylediği gibi aday hamleleri mutlaka başlangıçta değil, bazen düşünme eylemi esnasında da meydana gelmektedir. Kotov'un ikinci kuralına gelince bu kaydı pratikte çok zor olarak uygulanabilir. Kuşkulanmak insanca bir olgudur. Biz de sanıyoruz ki karışık bir varyant ağacının birçok sapmasını bir defa hesaplayacak kadar kendine güvenen büyük usta pek yoktur. Fakat gereğinden fazla kuşkulanmak da tehlikelidir. Hesaplanmış olan varyantların tekrarlı kontrolü sonunda yorgunluğa, güvensizliğe, kararsızlığa ve zeyt nota götürür. Herhalde en doğrusu Kotov'un öğütlerini genel kurallar olarak saymak ve ancak olağanüstü hallerde varyantları kontrol etmektir. Tecrübe gösterir ki hesaplama yeteneğinin treningi için en iyi yol pratiktir. Hem turnuva pratiği hem de kombinezon konumlarının ve etütlerin çözülmesi. Aşağıda verilen birkaç parti konumu ne olursa olsun turnuva şartlarında incelenmelidir. Demek ki 1. Figürlere dokunulmamalıdır.